Evet, şu anda bildiğiniz gibi büyük ekonomik krize var Bulgaristan'da. Ama ben size bugün öyle güzel bir iş teklifi yapacağım, karşı duramayacaksınız. Var kocaman bir firma, nerede her zaman işçi alınıyor, hiç yeterince işçi bulamıyorlar. Biliyor musun neresi? Eminim anladığınız laf nereye gidiyor. Rabbin tarlasında iş bitmez. Rabbin tarlasında o kadar fazla boş iş yerleri var. Bugünlerde bu tema açıldığı zaman imanlılara daha fazla diyorlar ki abi nasıl Rab için işleyeceğiz? Bütün gün ekmek davası için kopuşuyoruz. Ne zaman Rab'in işini yapacağım? Öyle değil mi? Daha fazla bu anlayış var. Ama hiç düşünmüyoruz ki Rab İsa gündelik ekmek davası ile Rab'in tarlasında işlemek temasının arasında bir bağlantı kuruyor. Bu iki tema birbirlerine bağlı. Tamam mı? Birisi öbürü olmadan yapamayız. Çok derin bir hakikat var. Ama bu daha da kafamıza girmedi. Önce onun krallığını ve doğruluğunu arayın diyor İsa Mesih Matta 6:33'te. Sonra size bütün gereken şeyler verilecek. Önce ve sonra. Bir naçanek, bir patron sana derse önce bunu yap ve sonra bunu yap. Sanıyorum bu kadar akıl var sende. Bu sırayla bunu yapasan değil mi? Ve Rab İsa bizi konuştuğu zaman önce ve sonra biz de aynısını tutalım. Önce diyor onun krallığını ve doğruluğu arayın. Sonra size bütün şeyler verilecek. Bazen kardeşler diyor ki bu nasıl Allah idi ya? Değil mi? İbrahim'de çok zenginlikleri vardı İbrahim'in. Bize neden yani öyle vermiyor? Bizi neden bereketlemiyor? Benim de cevabım hep aynı. İyi be kardeş. Sen İbrahim gibi ananı, babanı, kızanlarını, evini, bargını, kasabanı, memleketini terk ettin mi da öyle konuşuyorsun? Çünkü İbrahim önce bunu yaptı değil mi? Önce çıktı ondan sonra Rab ona bu bolluk, bu bereketleri verdi. Bu hakikati iyi gibi anlayalım. Rab için işlemek ne demek oluyor? Evet bunu bugün konuşmak istiyoruz. Rab için işlemek ne demek oluyor? Evet bir iki tema bakacağız. En birinci... Buna bakacağız ki çalışmak için ne lazımsa hepsi var, her şey var. Hepiniz çalıştınız, hepiniz var daldığınız bir işe. Ve orada bazı sıralar var değil mi? Bir işte çalışmak için lazım 5 şey var olsun. 5 şey lazım olsun. Birincisi bir iş, yani yapılacak bir iş lazım olsun ortada. İkincisi bir patron, bir şef lazım olsun. Üçüncüsü bir ayrılık lazım olsun. Bir karşılık lazım olsun yoksa kimse çalışmaz. Dördüncüsü bir güç lazım sende olsun, bir kuvvet. Tamam mı? Bu kuvvet yoksa bu işi yapamıyorsun. Ve sonra beşinci yerde işçi. Bir işçi lazım. Yoksa bu iş yapılmayacak. Ve bu 5 noktaya bakmak istiyoruz. Rab bu konuda çalışmak için ne gerekirse hepsini verdi, tedarik etti. Bakacağız tane tane. Birincisi iş. Ortada bir yani yapılması gereken bir iş. Yapılması gereken bir iş var mı? Evet vardır. Yuhanna 4. bölümde İsa böyle konuşuyor. Beni kim gönderdi? Onun istediğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamak işte benim yiyintim odur. İsa Mesih diyor ki benim ekmeğim nedir? Allah'ım, Rabbimin, babamın istediğini yerine getireyim. Bu beni doyuruyor. Bu bana güç veriyor. Bu benim hayatımdır. Devam ediyor. Siz demiyor musunuz daha 4 ay ve harman vakti olacak? Bakın ben de size diyorum ki gözlerinizi kaldırın ve tarlaları görün. Onlar zaten harman olacak kadar beyaz olmuşlar. Ve kim onları biçerse karşılığını alıyor. Sonsuz yaşam için yemiş topluyor. Tebo'da bir karşılık var. Peki İsa diyor iş var, iş var. Yapılması gereken bir iş var. Boş durmak için zaman yok. Nedir bu iş? Tarla işi. Rekoltayı toplamak. Ve bu rekoltu nedir? İnsanlardır elbette. İnsanlarla uğraşmak. Bu Allah'ın işi, bu tarla işi. Tamam mı? İsa kuyunun başında o kadınla konuştuktan sonra, çünkü Yuhanna 4. bölüm bunu gösteriyor. Bu kadınla konuştuktan sonra o kadın kasabaya kopuştu. Ve oradaki insanları hemen çağırdı İsa'yı görsünler. Bak acaba Mesih o mu diye. Ve bütün kasaba İsa'ya doğru ilerliyor, geliyor şimdi. Yüzlerce kişi tamam mı çıkıyorlar. Ve öğrenciler de İsa'nın yanında duruyorlar ve şaşırıyorlar. Kim bunlar? Ne arıyorlar seni? Ve o zaman İsa diyor ki bakın tarlalara. Yani sanıyorum tarlaları lafı kullanırken yani ellerini uzattırdı ve orada Sihar kasabasından gelen insanları işte bunlar bizim işimiz. Bunlar bizim tarlamız. diye gösterdi. Evet, beyaz olmuşlar diyor. Ne demek istiyor? Beyaz olmuşlar. Yani demek vakit yok artık oyalanmaya. Şimdi işleyelim. Şimdi harekete geçelim. Biliyorsunuz bir çiftçi bütün sene uğraşıyor. Topraktan insana ekmek çıkarsın. Yani bekliyor aylarca. Ama en sonunda bu duruma geldi mi bekleme zamanı yok. Acele lazım olsun. Değil mi? Çünkü birkaç saat içinde bütün hani hareket etmezse, bu birkaç saat içinde hareket etmezse, çalışmazsa ne oluyor? Bütün sene çalıştığı boşa gider. Ve İsa diyor tarla işi budur. Siz şimdi çalışmazsanız bütün uğraştığım benim işim boşa gider. Ben bu en zor işi yaptım. Tarlayı yani temizledim, kayaları çıkardım, toprağı yumuşattırdım, tamam mı? Tohumu ektim, suladım, her şeyi ben yaptım. Size kalıyor rekoltu toplayasanız. Ben öldüm, zor tarafı o. Ben uğraştım diyor İsa Mesih, size gene kalıyor rekoltu. Ama bir acele meselesi var. Bu iş yanına beklemez, yanına kalmaz. Şimdi, bugün, bu saate lazım yapılsın. İsa yeryüzünden ayrılırken, göke dönünce, kendi öğrencilerine buyruklar verdi. Onlara büyük bir, sanki bir misya verdi. Büyük bir iş yapsınlar. Hani bir son bir buyruk verdi. Hatta son buyruk lafı çok meşhur oldu. İsa'nın son buyruğu, gidin dünyaya, değil mi? Ama dikkatlice okursayız, bu bir kere verilmedi, beş kere. Tam beş kere İsa son bir buyruk verdi. Matta, Markus, Luka, Yohana ve Apostolların İşleri kitabında o geçiyor. Son buyruk nedir? Ve bunların hepsine detaylı bakmak istiyor. Çünkü her bir İncil'de bu iş nedir diye İsa bize daha detaylı gösteriyor. Birincisi Yuhanna. Yuhanna 20-21'de oradaki konu gitmek. Gidin diyor. İsa şöyle diyor. Size barış olsun. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. İsa'nın birinci lafı bu. Gönderiyorum. Gidin. Durmayın. Beklemeyin. Ama diyor baba beni gönderdiği gibi. Mesih sonsuzlukta babasının yanındayken çok rahat bir durumdaydı. Daha rahat bir durum düşünemem. Gökte sonsuz Allah'la birlikte yaşasan daha fazla hani rahat olamaz. Ama kendi rahatlığına, kendi keyfine bakmadı. Kendini alçaltırdı ve böylelikle bu yeryüzüne geldi. Siz Bulgaristan'da çok bataklık var diyorsunuz ama çok daha kötü yerler var. Oraya gitmek ister misiniz? Pakistan'da yaşamak istiyor musunuz? Somalya'da yaşamak istiyor musunuz? Ve daha neler var? Kim keyfini bırakacak oraya gidecek. Ve bu İsa Mesih'in yaşadığının bir %1'i bile değil. %1'i bile değil. İsa Mesih yani sonsuzluktaki keyfini bıraktı, işini gücünü bıraktı diyebiliriz. Ve bu batak dünyaya indi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Demek her bir göndermek içinde Rabbi'de çalışmak meselesinde bir keyfini bozmak var. Rahatlığını unutmak var. Tamam mı? Ben sizi gönderiyorum. Bu demek bakın beni örnek alın. Ben gittim öyle bir yere kimse gidemeyecek oraya. Tamam mı? Ve bu buyruğu İsa Mesih kendi öğrencilerine veriyor. Biz çoğu vakit bekliyoruz insanlar bize gelsinler öyle değil mi? Bekliyoruz kiliseye gelsinler öyle değil mi? Değil biz onlara gidelim. Tabi burada çok güzel bir odamız var, zalamız var. Çok şükür 25 seneden beri bu duruyor. Kullanıyoruz, çok keyfimiz var burada. Merak eden, İsa Mesih'i arayan buraya gelsin. Öyle mi? Ama İsa bunu demiyor. Hayır, gidin diyor. Siz keyfinizi bozun, siz rahatınızı düşünmeyin, gidin. Evet, ve İsa nereye gitti? Bir de ona bakalım. Gitmedi sadece yeryüzüne. Olabilir de gitsin okumuşlara, din adamlarına, böyle doğru dürüst kişilere. Ama nereye gitti? Kime gitti? Gümrükçülere. En berbat insanlara. Halkın en çok nefret ettiği kişilere. Mata, Zakay. Nasıl diyor İsa Mesih Zakay'a? Bu akşam senin evinde misafir olmam gerek. Herkes parla gidiyor. Nasıl? Nasıl böyle bir insanın evine gidebilirsin? Bu sen layık değil. Biz de aynı bunun gibi gitmeye hazır mıyız? Öyle insanlara hani diyoruz ah vallahi değil. Ondan insan çıkmayacak. Öyle mi? İkinci buyruk İsa Mesih devam ediyor. Sadece demiyor gidin alçaltırın kendinizi. İkinci buyruk diyor ki haberi yayın. Markus 16, 15-16'da İsa ikinci bir buyruk veriyor. Bütün dünyaya girin ve iyi haberi bütün insanlara bildirin. Kim iman edip vaftiz olursa o kurtulacak ama kim iman etmezse o davalanacak. İkinci şey, sadece gitmeyin, keyfinizi bozmayın. Gittikten sonra konuşun, ağzınızı açın, bir haber yayın. Çok az kişi kaldı İsa'nın adını duymamış olsunlar. İsa adı İsa Mesih. Bütün dünya öyle de böyle de onun adını işitmiştir. Ve bazı bilgileri vardır İsa hakkında. Ama şimdi diyemeyiz. Bu buyruk artık tamam. Herkes İsa adını duydu. Ne diyor? İyi haberi bildirin. Nedir bu iyi haber? Sen bunu anladın mı? Eğer bunu anladıysan anlamış oluyorsun ki ben ölümden döndüm. Ölümün ışığından döndüm. Yani sonsuz karanlığa giderdim. Benim hani hayatım ateşe giderdi. Ama çok şükür Rab beni oradan kopardı. Beni oradan çevirttirdi. Ve sonsuz yaşam yoluna koydu. Bu haberdir. Ve sen bunu gerçekten iman edersen, gerçekten bunu anladıysan eminim yani sende bir aynı haberi yaymaya bir istek olacaktır. Dediğimiz gibi hemen hemen herkes İsa'nın adını işitmiş ama İsa hakkında yanlış bilgileri var. Bugünlerde öyle bir durumda bulunuyoruz. Ve insanlardan mecburuz konuşmaya, insanlardan yani ilgilenmeye, onların fikirlerini, bilgilerini düzeltmeye mecburuz. Allah'ın, İsa Allah'ın oğlu değilmiş. İsa haçta ölmemiş. İsa namaz kılmış bilmem ne. Daha neler? Biz lazım hakikati yayalım. İsa öldü, dirildi ve o Rab'tir. O zaman insanlar kurtuluşa gelebilirler. Sadece bu değil. İsa demiyor sadece insanları kötü yoldan, yanlışlıktan, karanlıktan çıkarın. Sonsuz yaşamı bulsunlar. Dahası var. Kurtulduktan sonra diyor kilise kurun. Bu üçüncü haber. Matta 28, 18-20 onu görüyoruz. İsa şöyle diyor, gökte ve yeryüzünde bütün kuvvet bana verildi. Onun için gidin, bütün milletleri öğrenci olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adında vaftiz edin. Onlara öğrettirin, size her ne buyurduysam onu yerine getirsinler. Bu üçüncü buyruk, üçüncü gönderme. İsa diyor, kişiler imana geldikten sonra bırakmayın onları öyle. Her şeyi öğrettirin. Benden ne duyduysanız bütün İncil'i onlara öğretirim. Vaftiz etmek sadece birinci adımdır. Vaftiz etmek onları öğrenci yetiştirmek olarak birinci adımdır. Demek değil sadece kişiler iman etsin İsa'ya ama onun öğrencileri olsunlar. Değil sadece iman ettim kurtuldum çok şükür eski hayatıma devam ediyorum. Ama bir öğrenci nasıl muallimini kopya yaparsa, onun her bir hareketini kopya yaparsa aynı biçimde biz de öyle yapıyoruz ve başkalarını da öğrettiriyoruz. Rab istemedi yüzlerce milyon kişi imana gelip de herkes kendisi için uğraşsın. Her konuda itaat etmeye öğrensinler. Bu da ancak topluluğun içinde olabilir. Bu demektir. Demek üçüncü buyruk budur. Yani toplulukları kurun. Dördüncü bir şey şahitlik yapmak. Şahitlik yapmak. Luka 24, 47-48. Demek orada İsa yeni bir aspekt, yeni bir bakış gösteriyor. Şahit olun. Şöyle diyor. Onun adında tövbe ve günahların affı ilan edilsin. Yeruşalim'den başlayarak bütün milletlere kadar. Siz bu şeylerin şahitlerisiniz. Dördüncü nokta. Rab bizi gönderiyor. Başka insanlara şahitlik yapmak için. Bir şahit, bir tanık nedir? Görmüş, yaşamış, oradaydı. Ve başkalarına anlatıyor nasıl oldu, nasıl geçti. Bir mahkemenin önünde seni çağırdılar mı biz, bir şahit, bir fideter olarak ne oluyor? Sen mecbursun hakikati söylemeye. Her şey, bütün hakikati. Dil yarı, dil biraz düzeltirsen, hayır. Nasıl oldu, nasıl gitti, olduğu gibi bunu söylemek zorundasın. Biz de İsa Mesih'in hakkındaki hakikati insanlara olduğu gibi, şahit gibi yani söylemek zorundayız. Tabii ki biz asıl anlamda göz şahitleri değiliz. Biz İsa'yı görmedik mezardan dirilirken. Ama yeni antlaşmada onların göz şahitlerinin tanıklıkları yazılıdır. Ve buna kutsal kitap diyoruz. İncil diyoruz. Tamam mı? İncil o apostolların, bu göz şahitlerin yani asıl kitabıdır, şahitlikleridir. Ve biz onu yayıyoruz. Ama bir şey daha var. Sen de şahit olabilirsin. Bu anlamda değil, gördüm, dokundum, Yuhanna gibi değil. Ama nasıl? Kendi hayatında sen şahitlik yapıyorsun. Kendi hayatlarımız şahitlik yapıyor. Tamam mı? İş yerinde, komşuların önünde, mektepte, hatta evlilikte temiz ve kutsal bir yaşamımız İsa Mesih'e şahitlik yapıyor. Biz öyle yaşadık mı? Kişiler bize bakarak, yani biz kendimiz, hani hiç konuşmasak da biz diri bir şahitiz. Ve bakacaklar bize ve gerçekten diyecekler, aha bu hakikattir, bu doğrudur. Çok şükür ediyorum, yani geçen hafta kutladığımız Paskalya Bayramı, bazı imansızlar gelmiş ve dokundu onlara Allah'ın sözü. Ama aynı zaman dokundu onlara kişilerin şahitlikleri. Nasıl insanda bir değişiklik oluyor? Nasıl insan kötülükten temiz hayata, karanlıktan aydınlığa geçerse, işte bu bir tanıklıktır, bu bir şahitliktir. Ve İsa diyor, bu şahitleri olacaksınız. Hem Markus diyor, konuşun, ağzınızı açın. Ve aynı biçimde Luka diyor ki, hayatınızla şahitlik yapın. Ve beşinci, son olarak İsa yeni bir başka buyruk veriyor. Hani göndermek konusunda. Ve bunu okuyoruz Apostolların Elçilerin İşleri 1 ayet 8. Ama kutsal ruh üzerinize geldi mi kuvvet alacağınız. O vakit benim şahitlerim olacaksınız. Hem Yeruşalim kasabasında hem bütün Yahudiye ve Samiriye sancaklarında hem de dünyanın en uzak köşelerinde. Görüyor musunuz? Beşinci nokta nedir? Sadece burada değil dışarıda da. Yani yeni yerlere gideceksiniz. Üç adım diyor. Yeruşalim, hani kutsal ruh nereden en başta indi? Oradan başlayarak ilk kilise orada oluştu. Ve birkaç sene bir tek kilise buydu dünyada. Sonra Yahudiye ve Samiriye, yani etraftaki sancak, etraftaki oblast, aşağı yukarı 50 kilometrelik bir bölge ve en sonunda dünyanın en uzak köşelerine kadar. Sadece Yahudileri değil ama dünyanın en uzak köşeye kadar. İkinci adım ne diyor? Samiriyeliler. Ve biz bunu anlamak için lazım, yani Samirilerin ve Yahudilerin arasındaki ilişkiyi anlayalım. Samiriler, onlar hor görülen melezleriydi. Yahudiler Samiriye lafı duydular mı yerini tükürürdüler. Aman Allah bizi korusun, onlarla işimiz olmasın. Onlar öyle lanet bir halk, öyle yani nefret ederdiler. Kenarı yok. Mümkünse onların kasabalarından geçmek istemezdiler. Yani nerede İsa yaşadı Celil'e ve nerede Yahudi'ye, yani Yeruşalim kasabası belki 100 kilometre ara ama düz yol. Onlar gene oradan geçmesinler diye, Samiri oblastından geçmesinler diye büyük bir obikoka yaptılar. Büyük böyle uzun bir yol yaptılar. Yordan ırmağını geçtiler, sonra gene geçtiler. Yeter ki onların kasabalarına ayak basmasınlar. O kadar büyük bir nefret vardı. Ve lazım, yani gerçekten oraya işin oldu ve dönüyorsun. O zaman ne yapardılar? Ayaklarındaki tozlarını silkerdiler. Kutsal toprağa Samiriye tozu girmesin diye, murdar olmasınlarmış. Ama İsa ne diyor? Onlara gidin. Değil sadece korkmayın, size gelsinler, dokunsunlar. Siz gidin. Yani Yahudilerin kafasında abdestlerinizi bozun. Siz yani siz oraya gidip murdar yapın kendinizi. Yeter ki iyi haberi işitsinler. Benim haberimi işitsinler. Ben sizi oraya gönderiyorum. Ben İsa Mesih bunu söylerken eminim birçok apostol böyle birkaç öğrenci tiksinmeye başlar. Ne? Nasıl? Samiriye mi? Olamaz. Hayır, gideceksiniz diyor İsa Mesih. Onlara gideceksiniz, haberi yayacaksınız. Onlar da kurtulsun. Ve en sonunda milletler. Bu artık hepten aşağı. Bugüne kadar Yahudiler kendilerini çok özel bir halk, Allah'ın halkı sayıyorlar. Ve o İsa'nın zamanında milletleri o kadar aşağı, hani konuşulmaz, köpek derdiler onlara. Onlar insan değil. Hatta böyle Yahudi kitaplarında, Talmud'da yazıyor, Allah insanları yaratırken sadece Yahudileri yarattı. Öbür halklar insan bile değil. Onlar yani insan biçimde hani gözüken hayvanlar. O kadar nefret doluydular. Pilatus neydi? Vali. En büyük devlet adamı. Gücü var herkesi öldürsün. Öyle bir devlet adamı. Ve ne oluyor? İsa Mesih'i ele verdikleri zaman Ferisiler ne yapıyorlar? Gidiyorlar Pilatus'un sarayına, konağına. Ve ondan sonra diyorlar ki biz sana gelemeyiz. Sen lazım avluya çıkasın. Neden? Abdestimiz bozulmasın. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir gurur vardı onlarda. Ve İsa diyor ki siz onlara gidin. Siz onlara gidip tamamı İsa Mesih'in haberini, benim haberimi yayın. Çok zor oldu. Petrus Cornelius'a gitmek istemedi. Rab lazım da ona 3 defa rüya göstersin. Ancak böyle bu ön yargıları yıktı. Hani milletlere karşı, murdar, pis milletlere karşı ve sonuna gitti. Evet, İsa'nın müjdesi her zaman yabancılarla bir halka giriyor. Yok yeryüzünde bir devlet, bir halk nasıl nerede en başta bir yabancı gitmedi, müjdeyi yaydı. Her zaman dışarıdan birisi gitti, bir misyoner gibi. Ve olabilir mi sen de birinci olasın? Olabilir mi sen de müjdeyi öyle insanlara getiresen ki hiç duymamışlar? Demek bu hepsi birinci parça. Şimdi anladık, uzun uzun konuştuk, iş nedir? 5 şey lazım olsun dedik ya, değil mi? Bir işin yapılması için. Demek ki gerçekten iş var, bunu anladık artık. İkincisi bir patron var, bir şef var. Bu işi güden biri var. Luka 17, 7'den 10'a kadar şöyle diyor. İsa konuşuyor kendi öğrencilerine. Diyelim birinizin tarlada işleyen ya da koyunları güden bir hizmetçisi var. Dışarıdan gelince ona hemen diyecek mi? Hazır gelmişken sofraya buyur. Yoksa şöyle demeyecek mi? Bana yemek hazırla, peşkir tak, bana hizmet et, yiyeyim, içeyim. Ben bitirdikten sonra sen de yiyip içesin. Adam hizmetçisine hiç şükür edecek mi? Buyur edilen şeyleri yaptı diye. Aynı onun gibi size buyurulan her şeyi yerine getirdikten sonra şöyle konuşacaksınız. Biz ancak kıymetsiz kullarız. Ne lazımdı yapalım. Sadece onu yaptık. Fark ettiniz mi İsa ne diyor? Bir hizmetçisi var. Bütün gün tarlada işlemiş. Ve şimdi paydos eve geliyor, oh rahat. Ama efendisi ne diyor? Otur ye. Hayır. Ne diyor efendisi? Ha, şimdi geldin. Bana hizmet edeceksin. Bu durum bize çok yabancı gelmiyor, değil mi? Bütün gün ırgatlık yapıyoruz. Mesela bir hangi firmada? Sen de eve geliyorsun. Ah, rahatlanayım artık. Televizyona bakayım. Bir duş alayım, uzanayım böyle. Hayır diyor İsa Mesih. Şimdi vakittir. Bana hizmet edesin. Kendisi sanki böyle bu yani insanların halini bildiği için böyle konuşuyor. Demek bir şef var. Bunu anlayalım. İsa bizim şefimiz. Yani herkes kendi patronundan korkuyor, titriyor değil mi? Hazırız 3-4 saat daha da fazla günde işlemeye. Yeter ki bize işten atmasınlar. Ama İsa Mesih, o da aynı biçimde ondan korkuyor muyuz? Üçüncü bir şey diyeceksiniz. Aa, bu karşılıksız olmaz. Bir aylık lazım. Aylık olmadan kimse firmaya girmez. Mutlaka değil mi? Sadece işte vakit geçsin diye kimse bir firmaya yazılmaz. Ama aylık var. Peki Rab'in tarlasında işlemek için aylık alabilir miyiz? Gerçekten Rab bizi aylık, bize bir karşılık verecek mi? Şimdi bunu iyice anlayalım. Rab'in işinde çalışmak derken biz işlemiyoruz kurtulalım diye ya da sevap kazanalım diye. Biz kurtuluşu ve bütün sevapları sanki peşine aldık. Ters, buradaki sıra ters. Normal bir firmada önce işliyorsun, ayın sonunda sana aylık verdi. Kimse sana peşin vermiyor değil mi? Birinci ay hep açsın değil mi bir firmada? Ama İsa Mesih'te başka. İsa Mesih'teki sıra farklı. Evet, değil azıcık ilik yapıyoruz. Gökteki hesabımıza biraz sevap yazılıyor. Ama nasıl? Sanki milyonlarca para peşin aldık bir bahşiş olarak. Sanki bir firmaya giriyorsun, onlar da sana güvenerek 50 senelik maaş peşin veriyorlar. Öyle bir firma olsun. Düşün bakalım. Dalyon firmaya daha hiç işlemedin. Onlar sana 50 senelik birden veriyorlar. Güzel değil mi? Artık ne yapacağın ondan sonra senin karakterine bağlıdır. Tamam mı? Bu para aldın. Oh çok güzel. Ama sonra ne yapacaksın? Burada bir fark var. Sahtekar ve karaktersiz bir kişiysen parayı cebine koyup tamam mı yan yatacaksın. Oh ben aldım ya aylık. Ama dürüst bir kişiysen işleyeceksin değil mi? Fark orada. Maalesef birçok imanlı birinci kategoriye giriyorlar. Kurtuluşu alıp yan yatıyorlar. Oh çok güzel. Ama bir şey unutmayalım. Patron bir gün girecek ve senden hesap bekleyecek. Ben sana peşin verdim ama sen ne yaptın? Acaba o zaman yüzümüz olacak mı? Deme bahşişiydi. Hayır. Bahşiş değildi. Bu bir peşin aylık idi. Hayır biz artık teşekkür etmek için işliyoruz. Minnettarlık Yüreğimizde bir minnettarlık var, bir şükran duygusu var. Mesih imanlısı öyle çalışıyor. Dil kurtulacak diye çok işledikten sonra ama zaten kurtuluşu aldık diye şimdi serbestçe çalışıyoruz. Bu temada çok konuşabiliriz. Paulus en güzel örnektir, tamam mı? Nereden nereye? En büyük katillikten Mesih'in hizmetçisi ve o kurtuluş ona kuvvet verdi. Rab için çalışsın. Efesler 2:8-10'a kadar şöyle diyor. Çünkü merhametten ve iman ile kurtuldunuz. O da sizin yaptığınız bir şey değildir, Allah'ın bir bahşişidir. İyi işlerden içinde kurtulmadınız, öyle ki hiç kimse övünmesin. Çünkü biz kendimiz Allah'ın işiyiz. En birinci diyor, bunu çok seviyoruz. Buraya kadar okuyoruz ayeti, değil mi? Hani biz kendi işlerimizden kurtulmuyoruz. Ha, çok güzel, doğru, doğru. Yok öyle bir insan bu kadar sevap işleyebilsin. Paulus bile bütün yaptıklarıyla kendi kendini kurtaramaz. Ama ayet devam ediyor. Çünkü biz kendimiz Allah'ın işiyiz. O işliyor. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Hop, şimdi durum değişiyor değil mi? İyi işler için yaratıldık. Bu bir amaçtan kurtulduk. Çalışalım diye. Allah o iyi işleri önceden hazırladı. Hep onlarla uğraşalım diye. Ne güzel. Evet. Her bir imanlı lazım bunu anlasın. Ve diyeceksin ki tamam şimdi anladık. İş var. Patron var. Karşılık var. Dördüncüsü neydi? Ya kuvvet. Güç var. Ay işte yaşlandık. Oramız buramız ağrıyor. Her bir tarafımız yani yavaş yavaş çürüyor. Güç var mı? Nerede? Rab için çalışmaya güç var mı? Ya da biz bu iş için hazır mıyız? Ve Rab burada da cevap veriyor. Efesler 4:7-8 şöyle diyor. Ama Mesih her birimize merhametinden verip derece derece vergiler dağıtırdı. Demek kuvvet verdi sana. Dağıtıracak demiyor. Demiyor dua et sana versin. Hayır dağıtırdı diyor. Her bir imanlı da zaten bu hizmet etme çalışma fırsatı vardır. Onun için şöyle deniliyor. Ne vakit yukarı çıktı mahpusluğa mahpusa attı ve insanlara bahşişler dağıttı. Şeytandan bütün yani fırsatları aldı ve ruhsal vergiler dağıttırdı. Tamam mı? Demek bundan emin olabiliriz. Ruhsal iş için güç var. 1, 2, 3, 4, 5. Her şey hazır. Bir tek eksiklik var. Nedir? İşçiler. İşçiler. Mata 9:36-38 şöyle diyor. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü sıkıntılı ve perişandılar. Sanki çobansız bir sürü gibi. O zaman öğrencilerine dedi. Harman büyük ama işçiler az. Onun için harmanın sahibine yalvarın ki harmanına işçiler yollasın. Bak tek bir konuda İsa Mesih öğrencilerine gösteriyor ne için dua etsinler. İsa hiçbir zaman öğrencilerine öğretilmedi ki dua edin hani iş bulasınız. Dua edin arabanız olsun bu hizmet yapmak için. Dua edin kitap basalım. Dua edin bilmem ne. Bir hangi başına için. Hayır. Tek bir şey var. İşçi. Tek bir ihtiyaç var. Sanki öbür her şeyde bulunuyor ama işçi yok. Kıtlık orada. Rabbin işi için para bulunabilir. Yer bulunabilir. Transport bulunabilir. Ama işlemek için işçi en zor bulunuyor. Kaç böyle misyon şeflerle konuştum. Ve diyorlar ki Thomas inan her bir temada gerekeni buluyoruz. Para buluyoruz. Araba buluyoruz, bilmem ne, yer buluyoruz ama işçi yok. Kimse keyfini bozmak istemiyor. Kişiler yani Rab için çalışmak istemiyorlar. En büyük sıkıntı bu gönüllü işçiler. Tabii kişiyi zorlarsan belki bir şeyler yapacak ama Rab böyle işçi aramıyor. Gönüllü, yürekten çalışan işçiler lazım. Ve o en büyük sıkıntı. Ve kendi kendine sor. Ben de öyle bir kişi miyim? Hani hep atıyor bu düşünceyi. Başkaları yapsın. Başkaları yapsın. Bahaneler. Bu şimdi vaazımızın ikinci parçası. Tamam şimdi işi anladık. Gereken şeyleri anladık. Sıkıntı nerede? Kişiler, imanlılar bahane uyduruyorlar. Yapamıyorum çünkü eli koysun. Koy orada bir şeyler. Sanıyorum şimdiye kadar yüreğimizde Rabbin sesini işitmeye başladık. O çağırıyor bizi. Artık ona işlemek daha ciddi bir karar alalım bu konuda. Ama hemen yüreğimizde başka sesler duyuluyor. Üç harf. Ama. A, M, A. Ama. Hemen. Hemen engeller var. Neden yapmayalım? Neden yapamayalım? Bahane. Hemen bahanelerimiz hazır. Bulgarcası ne güzel değil mi? Upravdaniye. Ne demek? Kendimizi pravda, yani doğru çıkalım. Ben haklıyım. Onun için yapamıyorum. Biz bahane bulmakta dünya şampiyonuyuz. Gerçekten. İmanlılar hani o kadar güzel bahane uydurarak kendileri beni şaşmış kalıyor. Varmış öyle bir olay. 9 erkek askerlikte, kazarmada. Şimdi subay, starşina onlara birer hafta tatil veriyor. Otpuska, gitsinler eve. Ertesi pazartesi sabah saat 7'de hepiniz lazım burada dizilesiniz. Bekliyorum sizi. Zaman geliyor. Sabah 7, pazartesi kimse yok. 8, 9, saat 10'da diziliyorlar. 3 saat geç geliyor. Şaşmaş kalıyor. Birincisi söz alıyor. Bak şimdi bir kıza aşk oldum. Onunla gezinirken saati unuttum. Yetişmek için taksi tuttum. Tam yarı yolda benzin bitti. Orada bir çiftlik vardı. Geç kalmamak için o çiftçiden bir beygir satın aldım. Son tempoda aydarken yani beygir yarı yolda düştü, öldü. Böylece son 15 kilometre yayan yürümek zorunda kalıp onun için geç kaldım. O kuraldan ya hazır. Bahane hazır. Ve starşın hepsini teker teker sormuş. Hepsi de aynı hikayeyi anlattılar. Nasıl olabilir bu? Dokuzuncusuna gelince starşına soruyor, diyor artık tamam biliyorum, anlatma. En sonda takside benzin bitti, beygir satın aldın. Öbürü, hayır öyle değil. Ama yolda o kadar ölü beygirler yatardı. Onların arasından çok zor geçtik, onun için geç kaldım. Öyle değil mi? Yani lafın kısası bahaneler bitmez. Bahaneler bitmez. Hemen hazırız bir şey uydurmaya. Neden ben Rabbin tarlasında işleyemem? Bahaneler bitmez. Ama bahaneler konusunda bir dünya şampiyonu var. Biliyor musunuz ki Musa? Musa kendisi bahane konusunda en birinciydi. Neden Rabbin işini yapamaz? 5 tane bahane uydurdu. Tane tane. Bunu okuyoruz çıkış yani 3. bölümde. Ne zaman Rab Musa'ya görünüyor ve onu tekrar yolluyor Mısır'a. Benim halkımı Mısır'dan çıkar diye büyük bir iş veriyor. Ama Musa gitmek istemiyor. Ve arka arkaya bahane uyduruyor. Çıkış 3.11. Musa, ben kimim ki Firavun'a gidip İsrail'leri Mısır'dan çıkarayım diye karşılık verdi. Yani birincisi Musa kendi gücünden, kendi kuvvetinden şüphe ediyor. Geçmiş zamanda gördüğümüz problemler bize engel oluyor. Öyle değil mi? Belki biz de denedik ama olmadı ve bir daha kurajımız yok. Rabbim için bir şeyler yapalım. Musa daha önce denemişti kendi halkını toplamaya ama halk onu reddetti. Tamam mı? Sen de kimsin bize karışıyorsun? Tamam mı? Ve böylelikle ayrıldı Mısır'dan, kaçtı, çıktı. Evet, başaramamıştı. Ve onun için artık şimdi kuracı yok, onu bir daha denesin. Ben de kimim gideyim Firavun'a konuşayım, halkımı bıraksın. Ama büyük bir fark var. Büyük bir fark var. Nedir bu fark? Önce Musa kendi gücüyle onu yapmaya kalktı. Ama şimdi fark nedir? Şimdi kendi gücüyle Rab onu gönderiyor. Büyük fark var. Önce istedi yani kendi gücüyle bir şey yapsın. Halk onu reddetti. Ve şimdi Rab diyor ben seni gönderiyorum. Halk seni kabul edecek. Demek Rab bir iş verirse aynı zamanda kuvvet de veriyor. Korkma, sıkılma. Rab, yani eminim Rab sana konuştuysa yani bu işi yapacak güç de verecek sana. Rabbin cevabı neydi? Kuşkun olmasın, ben seninle olacağım dedi. Tamam. Ben seninle birlikte olacağım. Petrus, Rabbin ne demişti? Efendim, bütün gece çok sıkı çalıştık. Gene de hiçbir şeyi tutamadık, yakalamadık. Bu kendi gücümüzden yaptığımız uğraşmaklar. Ben yaptım, bütün gece bir tane balık tutamadım. Petrus gene de en sonunda iman ediyor. Çünkü Rab diyor ki, bu sefer balıklarını yani kayın öbür tarafında arayın. Ama madem sen söylüyorsun diyor Petrus İsa'ya, serpmeleri, ağları indireceğim. Ve oldu. Fark orada. Musa pes etmiyor. Devam ediyor. İkinci bahane. Sanki bu işi kimin yetkisiyle yapacağım? Çıkış 3.13. Musa şöyle karşılık verdi. İsraillere gidip beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Ha? Ne kadar saçma bir bahane gerçekten ama deniyor işte. Soracaklar seni gönderen kimdir? Yani daha doğrusu bunu böyle anlayalım. Seni gönderen de kimdir bizi uğraştırıyor? Değil mi? Bizi uğraştırsın. Yani onun gücü yetecek mi bu işi yapsın? Seni gönderen kimdir sorunca sanki halk bu tepki verecek. Hani onun gücü yetecek mi bunu yapsın? Musa burada Allah'ın gücünden şüphe etmeye başlıyor. Bu ikinci bir şey. Önce kendinden şüphe etti, şimdi Allah'ın gücünden şüphe etmeye başlıyor. Ve biz de biraz öyleyiz. He? Öyle değil miyiz? Biz kaç kişiye gittik, İsa için konuştuk, reddettiler bizi. Ve bu sefer adam seçili değil. Ona gitme, sadece laf işitesin. Yok ya adam hazır değil. Öyle değil mi? Biz aynı reaksiyon gösteriyoruz. Ve Rabbin gücünden şüphe etmeye başlıyoruz, o kişiyi değiştirebilir. Evet. Ve Allah'ı tanımamak burada engel oluyor. Ve Rabbin cevabı nedir? Yahve. Ben benim. Bu yeter. Benim gücüm var. Sonsuza kadar aynıyım. Değişmem. Benim gücüm hiçbir zaman azalmaz. Bitmez. Evet, bu kadar büyük Allah'ın adını öğrendikten sonra ben benim. Nasıl benden şüphe edebilirsin? Musa gene pes etmiyor. Gene devam ediyor. Üçüncü bahane. Çıkış 4 ayet 1. Ya problem çıkarsa? Ya zorluklar çıkarsa? Musa, ya bana inanmazlarsa dedi. Sözümü dinlemezlerse? Rab sana görünmedi derlerse? Ne olacak? Ama beni seslemezlerse ne olacak? Demek ne oluyor? Daha hiçbir şey olmadan kişi başlıyor kendini böyle şartlandırmaya. En kötü varyantı, en kötü sonucu düşünüyor. Böyle düşünürsen her zaman kendi kendine engel oluyorsun değil mi? Ya dünya hayatında da bile bu kafayla hiçbir yere varamazsın. Elbette bir riske gireceksin, elbette bir adım atacaksın ve bilmiyorsun olacak mı, olmayacak mı? Böyle düşünmek olmuyor. Evet, bu aslında o da bir çeşit imansızlıktır. Gerçekten o da bir çeşit imansızlıktır. İman etmiyoruz, hani Rab yapacak. Kafamızdaki hayaller engel oluyor. Rab cevap olarak Musa'ya 3 tane ispat gösteriyor. 3 tane mucize veriyor. Birincisi DNA'ya yere at yılan olacak ve bir daha tuttuğunda onun yeniden hani bir çubuk olacak. İkincisi elini diyor koyuna rubalanın içine sok. Ondan sonra göreceğin hani şey olmuş. Hemen hastalık olmuş. Ve gene bir daha sok iyileşecek. Ve üçüncüsü Nil ırmağından su çek kana çevireceğim onu. Rab bize de kuvvet verecek. Ve bu her zaman mucizeyle olmayabilir. Beklemeyelim Rab her bir en ufak bir temada sana mucize göndersin. Kadınlar ne zaman İsa'nın mezarına gittiler pazar sabahı? Kafalarında bir tek soru vardı. Mezarın ağzındaki kayayı bizim için kim yuvalayacak? Markus 16:3. Ama oraya varınca gördüler kaya zaten kaldırılmıştı. Ve biz Rab'in işini düşünürken o kocaman kayalar çok. Ama iman etmeyecek ama şudur ama budur. Ve bu sana engel oluyor, birinci adımı atasın, öyle değil mi? Ama Rab diyor, birinci adımı attın mı? O kadınlar gibi yola çıktın mı göreceksin bu kayayı ben zaten kaldırmışım. Ve aynı bu imanı her bir kişi de olsun aramızda. Evet, aynı onun gibi Rab'in işini yapmazdan önce kafalarımızdaki kayalar duruyor. Bir kere başladık mı işlemeye göreceğiz ki Rab zaten o kayaları kaldırmış. Evet, sonra bir bakalım. Rab Musa'nın zamanında ona bu 3 mucize verdiği zaman hangi materyal kullandı? Ne kullandı? Musa'ya sordu. Senin elinde nedir? Bir baston. Onunla yürüyorum çünkü 80 yaşındayım. Biraz yani yardım lazım bu kayalık bölgede. Evet baston. Ve Rab diyor ki bunu yere at. Ve yılan oldu. Ve bununla mucize yaptı. Ya sonra elini yok mu? Bunu koynuna sok. Demek ki elini, baston ne demek? Elinde ne varsa Rab onu kullanıyor. Beklemiyor işte git falanca yerden bilmem ne bir hangi bir fil, bir slon getir. Öyle bir şey demedi. Elinde ne varsa onu kullanmaya başla. Ondan sonra ben bu materyali kullanacağım. Çok daha fazla biz yani düşünüyoruz. Dışarıdan biri gelsin, onu getirsin, bunu getirsin. Ama araba lazım, ama mikrobüs lazım. O zaman Rab çalışacak. Hayır. Sen ne varsa elinde kullanırsan onu Rab için Rab onu yani kullanacak, yani başka bütün işini bitirsin diye. Sen de bekleme, başkası sana fırsat versin, para versin, görev versin. Elindeki fırsatları kullan. Kendi paranla, kendi boş zamanında, kendi çevrende Rab'in işini, tarla işini başla. Üç tane bahane gördük. Musa devam ediyor. Haydi hiç pes etmeye. Dördüncü bahane. Ama ben güzel konuşamıyorum. Aa, çok seviyorsun değil mi? Sanki Musa'nın bu bahanesi bizde çok var. Çıkış 4-10. Musa Rab'e dedi ki aman ya Rab, ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dilim ağır, tutuk biriyim. Çok yalancı. Bu düpedüz bir yalan. Yok düpedüz bir yalan. Neden? Çünkü Musa aslında çok güzel konuşabilirdi. Okuyoruz Apostolların İşleri 7. bölümde 22 ayette. Şöyle diyor, Musa Mısırlıların bütün bilgisinde yetiştirilmiş bir adamdı. Hem sözde hem de işte çok kuvvetli bir adamdı. Bak. Demek Firavun'un sarayında çok üniversite gibi en güzel üniversite eğitimi görmüş. Ve bu öğretim planının içinde bir parça konuşmak sanatı da vardı, tamam mı? Bir politikan gibi güzel konuşmayı, orator gibi konuşmayı öğrendi. Nasıl olabilir dersin, aa ben konuşamıyorum, dilim bastık. Olur mu böyle şey? Demek ki buradaki problem Allah'a bakmıyoruz, kendi halimize bakıyoruz. Fark o. Nasıl Petrus önce İsa'ya baktı ve suyun üstünde yürüdü ama sonra nereye baktı? Suya. Ve batmaya başladı. Rabbin cevabı, kim ağız verdi insana? İnsanı sağ dilsiz görür ya da görmez yapan kimdir? Ben değil miyim? Şimdi git. Ben konuşmana yardımcı olacağım ve söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Çıkış 4, 11, 12. Demek ben, sen ağzını aç, ben konuşturacağım seni. Rab bizim halimizden habersiz değildir. O anda bize akıl ve sözler verecek. Ve Luka 21, 15'te bize aynı güvence İsa Mesih veriyor. Diyor ki sizi çaldıkları zaman yani bir kocaman mahkemenin önünde, parlamentonun önünde. Siz yani prost balıkçıyız, basit balıkçılarsınız ama ne oluyor? Ben sizi orada konuşturacağım. En büyük devletler, devlet adamlarının önünde. Rab söz veriyor. Yani ben sana öğreteceğim. Hele sen git işle, işe başla. Oradaki usta sana her şeyi gösterecek nasıl lazımsa. Ama evde kalırsan hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Rab seni kullanamayacak. Dört tane cevap verdi Rab Musa'ya. Ve en sonunda Musa baklığı çıkarıyor ağzından. Başkasını gönder. Bu da artık hiçbir sebep gösterilmiyor. Tamam mı? Bahaneler bitti. Asıl konuya geldik. Prosto istemiyorum. Başkasını gönder. O kadar. Rab dört defa hani kendini alçalttırdı. Dört defa kendine yani Musa'ya yardım etti. Ama şimdi sanki asıl temel geldik. Bende celaniye yok. Bende istek yok. Şimdi iyice anlıyoruz. Daha önceki laflar da sadece bahaneydi. Musa kendisi diyor, istek yok, başkasına gönder. Asıl sebep değil. Ve bu sefer Rab'in cevabı nasıl oldu biliyor musunuz? Ayet 14'te Rab Musa'ya öfkelendi. Bu sefer artık öfkelendi. Bu sefer anlayış yok. Bu sefer yardım yok. Bunu iyice anlayalım. Rab bir dereceye kadar boş laflarımıza, boş bahanelerimize dayanıyor. Ama en sonunda o bile büküyor. Ve kızmaya başlıyor. Hayır. En sonunda bir sınır var, bir granitse var. Oraya kadar, ondan sonra biz devam ettik mi, bu mürlüslükle, bu tembellikle Rab bize kızmaya başlıyor. Rab son bir kompromis gene yapıyor. Bak peki diyor. Abin Levili Harun var ya, onunla konuş, ne söylemesi gerektiğini anlat. İkinizin konuşmasına da yardımcı olacağım. Ne yapacağınızı size öğreteceğim. En son durumda bile Rab ona yardım etmeye hazırdır. Yeter ki gitsin bu işini bitirsin. Agan Harun var ya, hadi ikiniz gidin. Madem tek başına güvenemiyorsun. Evet, Rab sana da bu kompromisi yapıyor. Hazırdır bu kompromisi yapsın. Madem sen tek başına beceremiyorsun, al yanına başka bir kardeş, başka bir kız kardeş. O zaman gidin, benim işimi bitirin diyor Rab. İsa öğrencilerini ikişer olarak köylere yolladı. Hem şahitlik yapsınlar hem de birbirlerine destek olsunlar. Her bir Pavlus'un bir Barnabas'ı vardı. Her bir Akvila'nın Priskila'sı vardı, yani karısı vardı. Karı koca olarak Rabbin işini yaptılar. Tamam, buraya kadar gördük. İşlemek için ne lazımsa her şey var. Ve bahane de yok artık, bahane olmuyor. Hani 1, 2, 3, 4 tane bahane uydurabilirsin. Ama en sonunda Rab diyor ki buraya kadar. Şimdi senden bekliyorum. Çıkasın, işleyesin. Rabbin bir planı var, bir işi var. O kendi işini yapacak. Prosto sana fırsat vermek istiyor ki onun işine katılasın. Çünkü bu iş çok şereflidir. Sen de o işin şerefine ve şanına ortak olasın. Paris'te biliyorsunuz, kasaba Paris'te meşhur Eiffel Kulesi duruyor. Değil mi? Herkes duydu onu. Demirden yapılmış 300 metre yüksek Eiffel Kulesi. 1889 senesinde tamamlandı. Ve tamamen demirden yapıldı. O tarihe kadar öyle bir bina yoktu yeryüzünde. O kadar yüksek ve sadece demirden yapılan bir bina yoktu. Ve onu yapan arşitekt Gustav Eiffel, Eiffel Kulesi onun adını taşıyor. Ve bunu yaparken adam çok büyük riske girdi. Herkes ona dedi ki, abi sen delisin, olur mu ya? Demirden çürüyecek, çökecek bilmem ne. Ama gene de onun adı anılıyor bugüne kadar. Çünkü bu işi yaptı, bu riske attı kendini ve bu iş yani başarılı oldu. Başka bir ad. Patrice de MacMahon. Duydun mu bu adı? Bir daha. Patrice de MacMahon. Bu adı var mı duydunuz? Yok. O senelerde Fransa'nın prezidenti oydu. Başbakanı oydu. Ama kimse onun adını hatırlamıyor. Onun adını unuttuk, kimse onu anmıyor. Ama Gustav Eiffel bugüne kadar her kızan biliyor onun adını. Aynı onun gibi Rabbin işinde çalışkan olduk mu? Bizim adımız da anılacak. Hatta yaşam kitabına yazılacak. 1. Korintiler 16:58 Rab bize büyük bir kuraj, bir teselli sözü veriyor. Böylelikle sevgili kardeşlerim, sarsılmadan sağlam durun. Her zaman Rab'in içinde çalışkan olun. Bilesiniz Rab'deki çalışmalarınız boşa gitmeyecek. Boşa gitmeyecek. Kardeş, sen nerede çalışıyorsun dakika? Hayatın neyle ilgilidir? Neyle uğraşıyorsun? Ne kadar zaman, ne kadar zahmet, ne kadar hani angarya kullanıyoruz, harcıyoruz. Böyle boş bir şey için, kalıcı bir şey değil. Ev mi yaptın, araba mı aldın, çocuk mu yetiştirdin, bilmem ne. Bunun hepsi yani gidiyor. Anılmayacak. Ama Rab için bir şey yaptıysan, senelerce sonra konuşulacak. Bir gün İsa senin adını herkesin önünden yüksek sesle okuyacak. Ve diyecek, aferin, iyi yaptın. Sen sadıkan ve iyi bir işçisin. Ben de o sözleri işitmek istiyorum. Ve umarım sizde de öyle bir istek olsun. Yavaş yavaş. Rab sizin olsun.